10. ayrım. Sayfa no 72. Herz'in Ermeni liderlerle temas kurması. Herz'in Yahudiler için bir vatan kurma peşinde olduğu yıllara paralel olarak aynı dönemde Ermeniler de bir süredir Osmanlı Devleti'ni rahatsız edecek tarzda terör faaliyetlerine girişmişlerdi. Ermeniler özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalıların gayrimüslim Osmanlılar üzerindeki kışkırtıcı faaliyetlerine kapılarak Osmanlı Devleti'ne düşmanca bir tavır almaya başlamışlardı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra gerçekleşen Berlin Anlaşması ile kendilerine bağımsızlık verileceği ümidine kapılan Ermeniler, bu amaçlarına ulaşamayınca sonraki dönemlerde hedeflerine varmanın bir yöntemi olarak terörizmi benimsemişlerdi. Bu çerçevede Taşnak ve Hınçak adlı terör örgütleri kurulmuştu. Amaca ulaşabilmenin yöntemi terör olarak tespit edilince sonraki gelişmelerde buna paralel yürümüştü. Dolayısıyla 1890 yılından itibaren Anadolu'nun çeşitli yörelerinde terör ve isyan girişimlerine rastlanmaktadır. Ermeni terör örgütleri bu faaliyetlerini zaman zaman İstanbul'da da sürdürmüşlerdi. Taşnak ve Hınçak örgütleri teröre başvurmak suretiyle Avrupa kamuoyunun ve siyasi çevrelerinin dikkatini çekmeye hesaplıyorlardı. Yapılacak eylemlere devletin güvenlik güçlerinin sert bir şekilde karşılık vereceğini düşünüyorlardı. Bu suretle Batı kamuoyuna Anadolu'da Ermeni kıyımı yapılıyor izlenimi verilecek ve Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne müdahalesi sağlanacaktı. Bu amaca yönelik olarak Ermeniler terör hareketlerini öncelikle Doğu vilayetlerinde başlattılar. Fakat bu faaliyetlerin Avrupa'da yeteri kadar ses getirmediğini görünce İstanbul'da eylem yapmaya karar verdiler. Bu eylemlerden ilki 28 Temmuz 1890 tarihinde Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi ve Kilisesi'nin basılması hadisesidir. Kumkapı olayının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Ermeniler Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde isyan girişimlerini sürdürdüler. Bu arada Patrikliğe Mateos İzmirliyan gelmişti. Yeni Patrik Ermeni örgütleriyle işbirliği yapıyor ve onların eylemlerini destekliyordu. Gerek Batılı devlet adamları gerekse gazetecileriyle temas kuruyor ve onlara amaçlarına ulaşabilmek için bütün araçlara müracaat ederek savaşacaklarını, bu arada bazı suçsuz kimselerin zarar görmesinin de önemli olmadığını söylüyordu. İşte bu düşünce doğrultusunda Baba Ali gösterisi düzenlendi. 30 Eylül 1895 tarihinde Kumkapı'daki Patrikhane önünde 3-4 bin kadar Ermeni toplandı. Bunlar arasında Bitlis, Muş ve Van gibi vilayetlerden getirilmiş kadın ve çocuklar da bulunuyordu. Grup marşlar söyleyip "Yaşasın Ermenistan" şeklinde sloganlar atarak Kumkapı'dan Baba Ali'ye doğru yürüyüşe geçti. Yolda sık sık silahlar atılıyor, bıçak ve tabancalarla etrafa saldırıyorlardı. Bir taraftan da gruba katılanlar oluyordu. Baba Ali önünde yürüyüşçülerin sayısı 5000'i bulmuştu. Alınan tedbirler sayesinde bunların Baba Ali'ye saldırmaları önlendi. Müslümanları kışkırtmak için yaptıkları hareketler de sonuç vermedi. Dağılan Ermenilerden çoğu kiliselere sığındılar. Güvenliğin sağlanması üzerine hepsi yerlerine döndüler. Dipnotu okuyorum. Vahdettin Engin, Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı, İstanbul 2007, sayfa 205-209. İşte İstanbul'da Ermeniler bu tür terör eylemleri düzenlerken Theodor Herz de Avrupa'daki faaliyetleri çerçevesinde padişahın hoşuna gidecek bir takım girişimlerde bulunuyordu. Bunlardan biri de o yıllarda sık sık baş ağrıtan bir sürecin yaşandığı Ermeni meselesinde Osmanlı Devleti'nin lehine bir şeyler yapabilmek için Ermeni liderlere temasa geçmekti. Esas itibariyle İstanbul'dayken Nevlinski aracılığıyla Ermeni meselesi konusunda nasıl bir katkısının olabileceği kendisinden sorulmuştu. İşte şimdi Ermeni liderlerle görüşüp onları ikna etmeye yönelik bir harekete de girişebilirdi. Theodor Herz 1896 Temmuz'unda Nazarbek isimli Ermeni liderle Londra'da bir görüşme yaptı. Herz'in anılarında belirttiğine göre görüşme Nazarbek'in evinde gerçekleşmişti. Nazarbek siyasi görüşleri karışık, Avrupa devletleri arasındaki münasebetleri algılama açısından ise çocukça görüşlere sahip bir kişiydi. Herz bu kanaatini ortaya koyarken Nazarbek'in "Avusturya Karadeniz'de müstahkem mevkiler inşa ediyor" şeklindeki ifadesini örnek olarak göstermişti. Herz'e göre Ermeniler katledilirken bu Ermeni lider Londra'da rahat bir hayat yaşıyordu. Bütün bu karışıklıklardan İngiltere veya Rusya'nın faydalanıyor olması da Nazarbek için mühim değildi. Aynı zamanda umurunda da değildi. Kendisi sadece Türklere karşı isyanı düşünüyordu. Herz, Nazarbek'in eşinin kendine bakışlarına rahatsız olmuştu ve onun için şu ifadeleri kullanıyordu. "Kadın Ermenice konuşarak araya girdi. Bakışından benim aleyhimde şeyler söyledikleri aşikar. Cadı gibi bakıyor, kim bilir kan dökülmesinden ne kadar hoşlanıyordur. Yoksa bu bakışlar tedip ve tenkil korkusundan mı böyledir?" Herz görüşmenin sonunda Ermeni liderinin göstereceği iyi niyete mukabil Sultan Abdülhamit nezdinde Ermeniler için aracılık yapabileceğini söylemişti. Dipnotu okuyorum. Kutlu Ay, A.G.E. sayfa 112-113. 1896 yılından sonra Ermeni meselesi 2. Abdülhamit'in aldığı tedbirler sayesinde giderek geri plana düşecek. Dolayısıyla 2. Abdülhamit Herz eksenindeki münasebetlerin odak noktasını oluşturmayacaktır. 1. Siyonist Kongresi toplanıyor. Rusya ve Polonya'da kurulmuş olan Siyon aşıkları esas itibariyle 1880 yılından itibaren Filistin'de Yahudi kolonileri oluşturma çabası içine girmişlerdi. Bu grubun ideoloğu Leo Pinsker idi. Onun girişimiyle 1884'te Polonya, Katowice'de Siyon aşıklarının ilk kongresi toplandı. Fakat Pinsker mevcut problemlerin üstesinden gelmeyi başaramadı. 1887'de de Rusya'da ikinci bir kongre yapıldı. Bu defa da belirli bir başarı elde edilemedi. Bununla beraber bu kongreye katılanlar 1897 yılında Herz'in gerçekleştirdiği ilk Siyonist kongrede önemli bir rol oynayacaklardır. Dipnotu okuyorum. Claude Frank, Michel Herzikovich, Le Sionisme, Paris 1980, sayfa 48. Bu arada faaliyetlerine devam eden Theodor Herz'in çabalarından biri de düşüncelerini aktarabileceği ve bu surette kaynak temini de daha rahat edebilmesinin sağlanacağı bir kongre toplamaktı. Bu kongre sayesinde Herz öncelikle karar merci olacak bir Yahudi meclisi kurmuş olacaktı. Kongrenin sağlayacağı ikinci yarar ise hedeflerine ulaşmada en önemli katkıyı yapacak bir Siyonist organizasyonunun oluşturulmasıydı. Bu hedefler doğrultusunda olmak üzere 1. Siyonist Kongresi 29 Ağustos 1897 tarihinde İsviçre'nin Basel şehrinde toplandı. Kongre ile ilgili olarak 27 Ağustos 1897 tarihinde Roma'dan İstanbul'a gönderilen telgrafta Basel şehrinde 29 Ağustos Pazar günü umumi bir Yahudi konferansı toplanacaktır. Bu konferansta bazı memleketlerde bulunan Yahudilerin durumlarının iyileştirilmesi konuları ele alınacaktır. Her bir memleketten delegeler bu kongreye geleceklerdir denilmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.pt/16/65. Herz Kongresi Siyonist Hareketin yasama yetkisini üzerine alacak bir temsilciler meclisi olarak düşünüyordu. Bu meclisin içeriği, yapısı ve eylemleri herhangi bir ulusal meclis gibi olacaktı. Şekel adı verilen ve adeta bir vergi niteliğinde olan bir miktarı yerel Siyonist cemiyetlerine yatıran her Musevi meclisteki temsilcilerini seçme hakkına sahip olacaktı. Kongre bu şartlara uygun bir tarzda toplanmış ve egemen bir parlamento gibi davranarak Siyonist hareketin amaçlarını, bu amaçlara ulaşmak için gereken araçları ve bu araçları kullanacak bir yürütme heyetini belirlemişti. Kongrede tartışmalar sırasında Herz, büyük fikir ayrılıklarının yaşanmaması için uzlaşmacı bir tutum takip etti. Bu sayede dünya kamuoyunun karşısına tek bir ağızdan konuşan bir örgüt oldukları imajı verilebilecekti. Bunun için yöntemlerini onaylamasa bile diğer Siyonist grupların politikalarının da programa yansımasına göz yumdu. Mesela Siyon aşıkları Filistin'de kolonizasyonun artarak devam etmesi taraftarıydılar. Sonuçta oluşturulan programa göre Siyonizm Yahudi halkı için Filistin'de kamu hukukunun güvencesi altında bir yurt kurulmasını amaçlamaktadır şeklindeki temel hedef belirlenmişti. Bu hedefe ulaşılması için kongrenin yapacakları şunlardı. Dipnot okuyorum. Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu 1880-1914 İstanbul 1982 sayfa 44-47. Filistin'de Yahudi çiftçi, esnaf ve tüccarların anlamlı bir şekilde yerleştirilmesi, her ülkenin yöresel yasalarına uygun bir biçimde Musevilerin birleştirilip örgütlenmesi, Yahudi milli duygularının ve bilincinin kuvvetlendirilmesi, Siyonizmin amacına erişebilmek yolunda ilgili hükümetlerin onayını almak için hazırlık çabalarına girişilmesi, bu program değerlendirildiğinde Siyonistlerin Filistin'e yerleşebilmek için gerekli her türlü imkanın seferber edilerek birbirine paralel fakat değişik yönlerden birkaç politikanın aynı anda ortak hedefe doğru yürütülmeye başlandığı gerçeği ortaya çıkıyordu. Birinci Kongre aynı zamanda Siyonist siyaseti yürütecek bir yürütme kurulunu da seçmişti. Adeta bir hükümet görünümünde olan 20 kişilik kurul içinden bir de küçük hareket komitesi oluşturulmuştu. Herz'in tasarladığı bu komite önemli sorunlar sırasında hükümet gibi karar alabilecekti. Komite Theodor Herz, Max Nordau ve David Wolfson'dan oluşmuştu. Gerek 3 kişilik komitenin, gerekse tüm Siyonist örgütünün başına tek aday olarak Theodor Herz seçilmişti. Bunların dışında kongre, uluslararası Yahudiliği örgütlendirebilmek amacıyla bir takım merkezi ve yerel örgütlerin kurulması için gerekli adımların atılması kararını da almıştı. Herhangi bir ülkede yaşayan Siyonistler bulundukları bölgelerde yerel örgütler kuracaklar, bunların ülke çapında birleşmesinden ulusal bir federasyon oluşacaktı. Ulusal federasyonların dünya çapında birleşmesiyle Siyonist örgütü oluşacaktı. Bu örgütlerin temsilcileri kongrelerde bir araya gelip Siyonizmin genel politikalarını tespit edeceklerdi. Theodor Herzl'in birinci kongre ile ilgili tespitleri şöyleydi. Basel'de ben Yahudi devletini kurdum. Eğer yüksek sesle söylesem bana bütün dünya güler. Oysa belki 5 fakat hiç şüphesiz ki 50 yıl içinde herkes bu gerçeği görecektir. Yahudi devletinin varlığı manevi temellere oturtulmuştur. Bu devlet Yahudi halkının bu konudaki istek ve azmi ile kurulmuştur. Dipnotu okuyorum. Öke, A.G.E, sayfa 45. Siyonist Kongre'yi eleştiren Yahudiler. Birinci Siyonizm Kongresi'nde alınan kararların Yahudilerin tamamını memnun ettiği söylenemezdi. Dipnot okuyorum. Roger Garadui, Siyonizm Dosyası, tercüme Nezih Uzel, İstanbul 1983, sayfa 116. Nitekim Türkiye'de yaşayan Yahudiler adına Alliance Israelit İdaresi bu kararlara katılmadıkları gibi Paris Alliance Israelit İdaresi de İstanbul'daki başkanları Isaac Fernandez'e gönderdikleri bir mektupla Fransa Musevileri olarak kongre kararlarını reddettiklerini açıklamışlardı. Isaac Fernandez de kongre kararlarına karşı çıkan Yahudilerin düşüncelerini sadrazama gönderdiği bir yazıda ortaya koydu. Paris Alliance Israelit İdaresi Isaac Fernandez'e şunları yazmıştı. Basel şehrinde toplanan kongrede müzakere edilen konulara dair malumatımız sadece gazetelerden okuduklarımızdır. Kongrede bizi temsil eden bir temsilcimiz bulunmamıştır. Anlaşılan bu kongrede söz alan kimseler zulme uğrayan Musevilerin toplu olarak bir yere hicretle bir Musevi devletinin kurulmasından bahsetmişler. Bu meselelerin bizle bir ilgisi olmayıp ifade edilen sözler sadece söyleyenlerin şahsi düşüncelerini yansıtır. Başka hiçbir ehemmiyeti yoktur. Museviler en ziyade zulüm ve düşmanlık gördükleri memleketleri bile terk etmeyi hiçbir zaman hatırlarına getirmezler. Çok defalar bir ülkeden çıkarılmak istendiği durumlarda ihtiyari olarak nadiren vatanlarını terk etmişlerdir. Zamanımızda beşeri hukuka dair herkese varit olan fikirler hasebiyle Yahudilerin ara sıra görmekte oldukları zulüm ve düşmanlığın velev hafif olsun, kendilerine fena bir surette tesir etmesi ve Musevi düşmanlarının Yahudiler aleyhinde ettikleri iftiraların bunları ziyadesiyle gücendirmesi pek tabii bir haldir. Bu duruma son derece üzülmelerine rağmen yine de medeni haklarının korunacağına güvenerek zulüm gördükleri memleketlerde bile ikamete devam ederler ve kendilerine yapılan kötülüklere katlanırlar. Yalnız gördükleri zulüm katlanılamaz dereceye geldiğinde vatanlarını terk etmeye karar vererek ikametlerine izin verilen medeni bir yere gidip yeni meskenlerinde memleketlerine faydalı olmaya çalışırlar. Osmanlı Devleti'ndeki Musevi cemaatin bir kısmını oluşturan İspanya göçmenleri kadar sadık ve Osmanlı ülkesine muhabbet besleyen bir tebaa yoktur. Yine bunun gibi Rusya ve Romanya'dan göç ederek Filistin'e giden Museviler de kendilerinin hüsnü kabul görmesinden son derece hoşnuttur. Bu göçmenlerin ilerlemesini arzu edenler onlara iş bulmaya, onları ziraate teşvik etmeye ve çocuklarını eğitmeye çalışmışlardır. İsrail cemiyeti bunlar için ilkokullar, ziraat ve sanayi mektepleri açmış, bu mekteplerin Osmanlı hükümeti tarafından himaye edilmesinden gurur duymuşlardır. İsrail cemiyetinin tayin ettiği öğretmenler Osmanlı tebaasından olup bunlar çocuklara hükümete ve memlekete muhabbet duymayı öğretip hizmet etmelerini tavsiye ederler. Son olaylar Osmanlı Yahudilerinin sadakat derecelerini ortaya çıkarmıştır. Bizim cemiyetimizin Siyonizm taraftarlarıyla asla bir bağlantısı yoktur. Bizim işimiz buralarda doğmuş veya sonradan gelmiş Kudüs ile Osmanlı ülkesinin diğer yörelerindeki mezheptaşlarımızın dertlerine çare bulmak, onlara sanayi ve eğitim alanında yardımcı olmaktan ibarettir. Isaac Fernandez mektuptaki ifadeleri Basel Kongresi kararlarına katılmayanların ortak düşünceleri olarak Sadrazam Rıfat Paşa'ya iletti ve Osmanlı Devleti'nden bunca yıldır gördükleri lütuftan son derece hoşnut olduklarını belirtti. Son Osmanlı-Yunan Savaşı'nda da gösterdikleri gibi gerektiğinde ülkeleri için can ve mallarını feda etmeye her zaman hazır olduklarını vurguladı. Padişah olan bağlılıklarını tekrarladı. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.A.Hus No 377/105. İkinci Siyonist Kongre'ye doğru. Birinci Siyonist Kongresi Osmanlı Devleti'nce dikkatle takip edilmişti. Nitekim kongre ile ilgili olarak Londra sefaretinden hariciye nezaretine gelen bilgilere göre Siyonistler Osmanlı Devleti himayesinde olarak Filistin'de bir Musevi hükümeti teşkil etmeyi düşünüyorlardı. Bunun için bir banka kurulmasının gerekliliği konuşulmuş, Viyana'da bir komite kurup Köln şehrinde de bir şubesini oluşturmuşlardı. Bütün bu işler için faydalanılan en önemli kişilerden biri Viyana'da yayınlanan Correspondance de l'Est gazetesinin müdürü Nevlinski'ydi. Gelişmeler bu yönde olunca sefaretlere bundan sonraki faaliyetlerin de dikkatlice takip edilip bilgi verilmesi gerektiği hatırlatılmıştı. Sonraki günlerde bilgiler gelmeye devam etti. Viyana Sefareti'nin 2. Siyonist Kongre öncesinde Osmanlı Hariciye Nezareti'ne ilettiği 21 Temmuz 1898 tarihli bir raporu şu yöndeydi. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.MTV No 181/22. Siyonistlerin asıl merkezleri Viyana'da değildir. Gerçi Viyana'da Herzl'in başkanlığında Siyonist bir komite mevcuttur. Fakat buna benzer komiteler Avrupa, Amerika ve Afrika'nın hemen bütün büyük şehirlerinde bulunuyorlar. Bunların teşebbüslerini hayal olarak nitelemek mümkünse de birçok ileri gelen Yahudinin bu komitelere üye olduğu da bir gerçektir. Hali hazırda takip ettikleri maksat, Basel şehrinde toplanacak 2. kongrede büyük bir Yahudi müstemlekesi bankası kurulması kararının alınmasıdır. Bu bilgiler verildikten sonra Herzl'in Die Welt gazetesinde yayınlanan makalesiyle 1. Siyonist Kongresi kararlarını içeren basılı kitapçığın bir nüshası gönderilmişti. Aynı belge içinde şu bilgiler de Hariciye Nezareti'ne ulaştırılmıştı. Buna göre Viyana'da yayınlanan haftalık Die Welt gazete dergisi son nüshalarında Siyonistlerin teşebbüsleriyle Yahudi Müstemlekesi Bankası hakkında Herzl'in yazdığı bazı bilgilere yer vermişti. Bunlardan ilki bankanın kuruluş amacını anlatıyordu. Yahudi Bankası sermayesinin sureti münasibe ve kafiyede temin edecek bayındırlık yatırımları gerçekleştirerek önce Filistin ve Suriye'de bulunan Yahudilerin mali ve iktisadi vaziyetlerini takviye ile beraber sayılarının çoğalmasına çalışacak. Genel hukuk kuralları ile temin edilmiş esasa istinaden yeniden bir takım göçmen merkezleri kurulması için arazi satın alınacak. Bu merkezlerin her şubesinde ticaret ve sanayinin geliştirmesiyle beraber ithalat ve ihracatlarının mali ve ticari noktayı nazardan ıslah ve tanzimine ve muhacirlere arazi ve her nevi evrak teminine mukabil para ikrazına ve göç merkezinde ya menafi sandıkları veya banka şubeleri kurulacak. İkinci olarak Suriye ile Filistin'i ve bütün Küçük Asya'yı demir yollar ve limanlar inşası, madenlerin işletilmesi, ticaret inhisarları gibi konular hakkında imtiyaz elde edilmesi için büyük büyük mali işlemlere ve büyük girişimlere teşebbüs etmek suretiyle her nevi mali ve iktisadi girişimlerde bulunmaya, bu konuda bundan evvel sair büyük bankalar tarafından başarıyla sürdürülen yola uyulacaktır. Bir de bankanın bütün işlemlerinde göç ve iskanın kolaylıkla gerçekleşebilmesi için birinci derecede ihtiyaç duyulan Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine hizmet edilecektir. Üçüncü olarak cemaatçe her nerede bir ihtiyaç doğar veya fiilen bir iktisadi gerekliliğin ortaya çıktığı hissedilirse Yahudilerin yürütmekte oldukları teşebbüsler ve sanayi de gayretlerini artırmak için teşvikte bulunulmasına. Dördüncü olarak milli sermaye ile emanet olarak alınacak diğer sermayelerin idamesine. Beşinci olarak konulmuş kanunlar ile açık bir şekilde yasaklanmış olanlar haricinde her nevi banka ve borsa işlemlerine yardımına başlanacaktır. Bankanın idare merkezi Londra'da bulunacaktır. İngiliz kanunları gereğince piyasaya çıkışına izin verilen 1 İngiliz liralık 20 mark küçük hisseler tedavüle çıkarılacaktır. İleride artırılmak üzere şimdilik sermaye 2 milyon İngiliz lirası 40 milyon mark olarak belirlenmiştir. Büyük veya küçük olmak üzere sermayedarlar şimdiden hissedar olmaya hazırdırlar. Nitekim bu hafta zarfında Rusya'nın en muteber sarraflarından birisi tarafından sermayeye iştirak ettiği takdirde isminin açıklanmaması istenmiştir. Bu zat 3000 çar sermaye vermiş ve ileride hisseleri tedavüle çıkaracak. Heyetin ismi belirlendiği zaman 17.000 çar daha vermeyi yazılı olarak taahhüt etmiştir. Musevi Bankası'nın bu ana kadar zaten haiz olduğu şöhretin bir de banka komitesine pek uzak yerlerden sarraflık işlerine yönelik havalelerin gelmesidir. Vakıa bu havaleleri yapanlara söylendiği gibi bunlarla şimdilik iştigal edilemeyeceği şüphesiz ise de bu durumlar bankanın gelecekteki ilerlemesine bir delildir. Bankanın senetlerine olan rağbet derecesi hakkında bu ana kadar çeşitli şehirlerden alınan haberler fevkalade memnuniyet vericidir. Yalnız Londra'da 50 bin senedin satılması beklenmektedir. Theodor Herzl'in gazetede yer alan yazısı esas itibariyle 2. Siyonist Kongresi'nin gündemini oluşturan konuları içeriyordu. Söz konusu bilgiler henüz 2. Kongre toplanmadan Hariciye Nezareti'ne ulaştırılmıştı. Nitekim görüleceği üzere 2. Kongre daha çok iktisadi kararlar alacaktır. Amerika'daki Yahudi faaliyetleri. Yahudilerin Amerika'daki faaliyetleri hakkında gerek Washington'daki elçi Ali Ferruh Bey'den, gerekse New York Şehbenderliğinden yani konsolosluğundan bilgiler gelmekteydi. Dipnot okuyorum. Ali Ferruh Bey, Eylül 1897, Ağustos 1900 döneminde Osmanlı Devleti'nin Washington elçisi olarak görev yapmıştır. Nitekim New York'tan 1897 Eylül'ünde gelen bir bilgiye göre gazeteler yazdıkları çeşitli makalelerde Filistin'de bir Yahudi hükümeti kurulmasından söz ediyorlardı. Hemen akabinde ise 11 Eylül 1897 tarihinde bir miting düzenlenmişti. Bu mitingde söz alan rahip Faust, Filistin'de bir Yahudi hükümeti kurulmasının düşünüldüğünü ifade etmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.A.Hus No 377/51.